Angelo'nun külleri. Frank McCord.
Ayrım 22.
Babam dişime filan aldırmadan beni doğru günah çıkartmaya götürüyor. Redemptorist kilisesine yollanıyoruz. Günlerden cumartesi ve günah çıkarma bütün gün ve gece devam ediyor. Babam yollarda benim kötü bir çocuk olduğumu, benden utanç duyduğunu söylüyor. İrlanda halkının yıllar boyunca uğruna savaş verip öldüğü dansları öğrenmek yerine sinemaya gitmemi fena halde kınıyor. O insanlar şimdi mezarlarından çıkıp İrlanda danslarını yapabilmek için neler vermezdi diyor. Rahip yaşlı bir adam. Günahımı ona duyurabilmek için boğazım yırtılıyor. Dans derslerimin yerine sinemaya gittiğim için çok kötü bir şey yaptığımı söylüyor ama dans işini onun da pek aklı almıyor. Dans etmenin sinema kadar tehlikeli bir şey olduğunu, insanın içinde günahkar duygular uyandırdığını söylüyor. Ama dans etmek ne kadar kötü olursa olsun, annemden 6 peni alıp yalan söylediğim için yine de günah işlemiş olduğuma karar veriyor. Cehennemde böyle insanların cayır cayır yanacağı bir bölüm vardır. 10 tane tesbih çekip Tanrı'dan seni bağışlamasını dile. Ah yavrum, cehennemin kapısına gelmişsin sen. 7, 8, 9 yaşım geçti ve ona girmek üzereyim. Babam hala işsiz. Sabahları çayını içtikten sonra evden çıkıyor, sigortadan parasını almaya gidiyor. Bazen Cernik kütüphanesine gidip gazeteleri okuyor ya da uzun yürüyüşlerini yapıyor. Bir iş bulduğu zaman da çimento fabrikasındaki gibi en fazla 3 haftada atılıyor. Çünkü 3. cuma mutlaka bara gidiyor ve haftalığını tüketene kadar içiyor. Ertesi sabah sızıp kaldığı için cumartesileri yarım gün işe gidemiyor. Annem neden limerikli diğer erkekler gibi olamıyorsun diyor. Saat 6 dedim mi hepsi evlerinde. Haftalıklarını karılarının eline veriyorlar. Gömleklerini değişip çaylarını içiyorlar. Karılarından birkaç şilini geri alıp 1-2 bira içmek için bara gidiyorlar. Brady ile konuşurken annem babamın asla böyle bir erkek olamadığını ve bundan sonra da olamayacağını söylüyor. Benim kocam salağın teki. Çocuklar evde mideleri sırtlarına yapışmış halde bir lokma yemek beklerken o barlarda başkalarına bira ısmarlıyor. Neymiş İrlanda'ya karşı görevini yapıyormuş. Ne marifet ama. Yok İrlanda uğruna seve seve ölürmüş. Bu kadersiz ülke için verecek bir tek canı olduğuna çok üzülüyormuş. Sonra da biri bu laflarına itiraz edecek olsa gel dışarıda hesaplaşalım diye kafa tutar. Ama o barlardaki serseri takımından kimse itiraz da etmez, dışarıda hesaplaşmayı da göze almaz. Ona kuzeyli de olsa çok büyük bir adam olduğunu söylerler. Yağ çekip çekip böyle vatansever birinden bir bira içmeye hayır demeyiz diye onu kandırırlar. Tanrı şahidim ne yapacağımı bilmiyorum. İşsizlik parası sadece haftada 19 şilin 6 peni. Zaten kira 6 şilin, geriye kalıyor 13 şilin. 5 kişi yiyip içeceğiz ve ısınacağız. Üst baş zaten yok. Brady Wolpin sigarasından derin bir nefes çekip çayını yudumlayarak Tanrı işini bilir diyor. O iyidir. Bir yerlerde birilerine iyilik ediyordur mutlaka ama Limerick sokaklarına pek uğradı yok diyor annem. Brady bir kahkaha atıyor. Ah Angela, bu sözlerinden dolayı cehenneme gideceğini biliyorsun değil mi? Zaten cehennemde değil miyim Tanrı aşkına? Gülüşüp çaylarını ve Wolpin sigaralarını içiyorlar. Şu sigara da olmazsa diyorlar. Öyle öyle. Quigley cuma günü Redempolis Kilisesi'ndeki kardeşlik derneğine katılmam gerektiğini söylüyor. Katılmak zorundasın. Hayır diyemezsin. Babaları sigortadan para alan ya da işçi olan bütün çocuklar katılmak zorunda. Bu mahalleden, arka mahalleden, ön mahalleden bütün çocuklar. Quigley, senin baban kuzeyli o sayılmaz ama diyor. Yine de senin derneğe katılman gerek. Limerick İrlanda'nın en kutsal şehridir, bunu herkes bilir. Çünkü Limerick'te kardeşlik derneği vardır. Bu dünyanın en büyük kardeşlik derneğidir. Her şehirde böyle kardeşlik dernekleri olabilir ama bir tek Limerick'teki en büyüktür. Dernek haftanın 5 günü kiliseyi kapatmış durumda. 3 gece erkekler, 2 gece kadınlar ve 1 gecede çocuklar, daha doğrusu erkek çocuklar toplantı yapıyor. İngilizce, Latince ve İrlanda dilinde ilahiler okunuyor. Bu arada Redemptorist papazlarının törenleri çok ünlüdür. Bu tören Çinlilerin ve diğer putperestlerin protestanlarla birlikte cehenneme gitmelerine engel olan bir törendir. Quigley derneğe katıldığını annen St. Vincent de Paul yetkililerine bildirir diyor. Senin iyi bir Katolik olduğunu bilmeleri işe yarar. Babam kardeşlik derneğinin sadık üyelerindendir. Tren istasyonundaki tuvaletleri temizleme işini böyle buldu. Ben de büyüyünce iyi bir iş bulacağım. Tabii eğer evden kaçıp Kanada Kraliyet Polis Akademisi'ne katılmazsa. Bunu başarabilirsem Nelson Eddy'nin divanın üzerinde yatan veremli Janet McDonald'sa söylediği gibi sana sesleniyorum diye şarkı söyleyebilirim. Eğer Quigley beni derneğe götürürse adının kocaman harflerle bir deftere yazılacağını söylüyor. Böylelikle bir gün dernekte grup sözcülüğüne atanabilecekmiş. Bu da hayatta polis kıyafeti giymekten sonra en çok istediği şeymiş. Dernekteki grup sözcülüğü aynı mahalleden 30 kadar çocuğun başkanlığı. Her grup bir azizin ismini alıyor ve başkanın kürsüsünün yanında bir direğin tepesindeki kalkan gibi bir levhaya bu azizin resmi konuyor. Başkan ve yardımcısı ayinler sırasında aramızda konuşup gülüşürsek kafamıza bir yumruk indirmek üzere bizi kolluyor. Bir gece toplantıya katılamayacak olursanız yetkililer tarafından hemen sorguluya çekiliyorsunuz. Neden gelmedin? Yoksa kardeşlik derneğinden kaçmaya mı çalışıyorsun? Ya da herkesin önünde bu küçük kardeşimiz herhalde çorbacılara katıldı diye sizi rezil ediyor. Açlık dönemindeki olaylardan sonra Limerickli bir Katolik'e ya da bir İrlandalı'ya söylenecek en ağır söz bu. İki kere toplantıya katılmazsanız daha büyük yetkililere açıklama yapmak zorunda kalıyorsunuz. Üçüncüsünde kendi grubunuzdan 5-6 tane büyük çocuk sizi sokaklarda izlemeye başlıyor. Kardeşlik derneği toplantısında Çinliler ve diğer kayıp ruhlar için diz çöküp dua etmemiz gerekirken orada burada eğlendiğinizi görecek olurlarsa ailenize gidiyorlar. Oğlunuzun ölümlü ruhu tehlikede diye uyarıyorlar. Bazı anneler endişeleniyor. Bazıları da çekin gidin be diye bağırıyor. Tabii onlar iyi birer kardeşlik derneği üyesinin anneleri olamaz. Toplantılarda bu insanların yanlışlarını görüp doğru yola dönmeleri için dua ediyor. Bütün bunlardan da korkunç olan dernek başkanı Peder Gorey'in mahallenize gelip milyonlarca Çinliyi dininden döndüren o muazzam sesiyle Frank McCourt'un evi hangisi diye bağırması. Sanki cebinde adresiniz yazılı ve evinizi eliyle koymuş gibi bulacak sanıyorsunuz. Aslında amaç sizin toplantılardan kaçtığınızı herkese duyurmak. Ölümlü ruhlarını tehlikeye atan çocukların kim olduğunu herkes bilsin diye yapıyor bunu. Annelerin ödü kopuyor, babalar ben evde yokum diye saklanıyor ve ondan sonra aileniz toplantılara gidip gitmediğinizi sıkı bir kontrol altına alıyor. Mahalleye rezil olmak ve komşuların elleriyle ağızlarını kapatıp aralarında fiskoslaşması hiç hoş bir şey değil. Quigley beni Aziz Finbar grubuna götürüyor ve başkan bana bir yere otur ve sesini kes diyor. Adı Declan Clopey, 14 yaşında, alnında boynuz gibi iki çıkıntı var. Kalın kaşları ortada birleşmiş, tüyler gözlerinin üstüne doğru uzuyor. Kolları dizlerine değiyor. Bu grubu derneğin en kusursuz grubu yapmak için çalıştığını, bir gün gelmemezlik edersem canımı okuyacağını bir solukta anlatıyor. Toplantılara katılmamak için hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Geçenlerde başka gruptan bir çocuk ölmek üzereydi. Son nefesinde sedyeyle toplantıya getirdiler. Eğer bir tek toplantıya gelmezsem bu da senin ölümün olur. Beni duydun mu? Duydum Declan. Gruptaki çocuklar bizlerin iyi davranışları sayesinde başkanların ödüller aldığını anlatıyorlar. Declan'ın hayali amcası Fonke gibi Patrick sokağındaki Kennax mağazasında muşamba satıcısı olmak. Amcası 3 yıl bu işi yaptıktan sonra Dublin'de kendi mağazasını açmış ve 3 oğlu orada muşamba satıyormuş. Declan iyi bir grup başkanı olursa dernek başkanı onu Kennax'taki muşambacıya sokarak ödüllendirebilir. Declan bu yüzden toplantıya katılmamız için bizi böyle tehdit ediyor. Muşambayla arama kimse giremez diyor. Sadece Quigley'i aradığı sırada kayırıyor çünkü Quigley evlendiği zaman evini muşamba döşeteceğini ve bütün muşambaları da ondan alacağını söylemiş. Diğer çocuklar da Declan'a aynı numarayı yapmayı dinliyorlar ama onları başından savuyor. Hadi lan, siz evinize bir lazımlık bile alamazsınız. Muşambanız kusur kalmış. Babam benim yaşımdayken Toma'daki kilisede çok çalıştığını söylüyor ve benim de artık pazar dualarında rahibe yardımcı olmamı istiyor. Annem çocuğun okula giderken üstüne giyecek bir şey yok, kilisede ne giyecek diyor. Cübbenin altından elbiseleri görünmez diyor baba. Ona cübbe alacak paramız yok. Hem her hafta onu yıkayamam. Babam, Tanrı bunun çaresine bakar diyerek mutfakta diz çökmemi söylüyor. Kendisi rahibin yerine geçiyor. Bütün duayı ezbere biliyor. Ben sadece cevapları bilmek durumundayım. Her akşam çayımızı içtikten sonra ben dizlerimin üstüne çöküyorum ve babamla Latince çalışıyoruz. Cevapları doğru dürüst öğrenmeden babam beni bırakmıyor. Annem hiç değilse oturmama izin vermesini söylüyor ama babam Latince kutsaldır ve dizlerin üzerine çökerek öğrenilmelidir diyor. Papa'nın Latince konuşurken çay içtiği görünmemiştir. Latince zor ve dizlerim acıyor. Bir yandan da sokakta çocuklarla oynamak istiyorum ama kilisede rahibe yardım etmek düşüncesi de hoşuma gidiyor. Mihrabın yanında arkadaşım Jimmy Clark gibi kırmızı beyaz cübbe giyip rahibe yardım etmek ve Latince cevap verebilmek, büyük kutsal kitabı kilise içinde oradan oraya taşımak, kaseye şarap ve su doldurmak, sonra rahibin ellerine su serpmek, kutsama ayinlerinde kilisenin çanını çalmak, elimde buhurdanlıklarla dolaşmak ve ellerim dizlerimde ciddi ciddi vaaz dinlemek. S.D. Joseph Kilisesi'nde herkesin hayran bakışlarının bana çevrilmesi. 15 gün babamla çalıştıktan sonra St. Joseph Kilisesi'ne gidiyoruz. Kilisede Stephen Carey ile görüşeceğiz. Babam ayakkabılarımı boyuyor, annem çoraplarımı yamıyor ve ateşe bir kömür fazladan atıp ütüyü ısıtıyor, gömleğimi ütülüyor. Saçımı, boynumu, ellerimi ve dizlerimi, kısaca görünen yerlerimi kaynar sularla ovuyor. Etlerim kıpkırmızı olana kadar keseliyor ve kimseye oğlunu kiliseye kirli göndermiş dedirtmem diyor. Dizlerimdeki yaralara kızıyor. Tenekelere, taşlara tekme atıp yerlere düşerek dünyanın bir numaralı futbolcusu olduğunu mu sanıyorsun? Evde biraz bir yantin olsaydı diye yakınıyor ama dikilen saçlarımı suyla ve biraz da tükürükle şekle sokuyor. Kiliseye gidince öyle lafları ağzında geveleme diye tembih ediyor. Doğru dürüst konuş. İlk sınav elbisen de küçülmüş ama senin kabahatin değil. Sen soylu bir ailedensin. McCourt'lar ve Shannon'lar. Ayrıca annemin ailesi de çok zengindi. Guilfoyle ailesinin Limerick'te ne arazileri vardı. Ama İngilizler buraları elimizden alıp Londralı haydutlara verdi. Yolda babam elimi tutuyor ve karşılıklı Latince duaları tekrarlıyoruz. Herkes dönüp dönüp bize bakıyor. Babam kilisede doğru Stephen Carey'in odasına gidiyor ve kapıyı çalıyor. Bu benim oğlum Frank. Latince duayı ezbere biliyor ve rahibe yardımcı olmaya hazır. Stephen Carey babama şöyle bir bakıp bana dönüyor. Yardımcıya ihtiyacımız yok diyor ve kapıyı yüzümüze kapıyor. Babam hala elimi tutuyor ve sıkmaya başlıyor. Canımı acıtıyor, bağırmak istiyorum. Eve dönerken yolda hiç konuşmuyor. Eve gelince kasketini çıkarıp ateşin karşısına oturuyor ve bir vodbin yakıyor. Annem de sigara içiyor. Ne oldu? Onu aldılar mı? İhtiyaç yokmuş. Annem dumanları üfleyerek bak sana söyleyeyim diyor. Bu nedir biliyor musun? Sınıf ayrımı. Kenar mahallelerden gelen çocukları istemiyorlar. Böyle dizleri yara bere içinde saçı dikilmiş çocukları. Onlar bir yan tinli saç ve yeni ayakkabıları olan çocukları istiyorlar. Babaları takım elbiseli ve kravatlı çocukları. Bir de babaları iş güç sahibi çocukları. İşte bu. Böyle burnu büyük insanlar var oldukça insanın inancı da sarsılıyor. Öyle mi? Öyleymiş. Ağzından tek çıkan bu. Rahibe gidip oğlunun bütün o Latince duaları ezbere bildiğini söyleseydin ya. Ne diye almıyorlarmış onu? Ne yapacak bu kadar Latince duaya şimdi bu? Büyüyünce rahip olur. Baba, sokağa çıkabilir miyim? Çık oğlum. Hadi git oyna. Seni sokak paklar diyor annem. 6. Mr. O'Neill 4. sınıf öğretmenimiz. Ona nokta diyoruz çünkü küçücük nokta gibi bir adam. Sınıfta yüksek bir platform üstündeki kürsüsünden hepimize tepeden bakıyor. Sopasıyla bizleri tehdit ediyor ve her gün derse bir elma ile geliyor. Gözlerimizin önünde elmayı soyup kabuklarını o gün en doğru cevapları veren çocuğa ödül olarak yediriyor. Eylül'de okulun ilk açıldığı gün tahtaya bütün yıl orada kalması gerekirken 3 sözcük yazıyor. Euclid, geometri ve budala. Bu üç konuda hata yapan bir öğrenci o andan itibaren tek kollu bir insan olarak kalacaktır diyor. Euclid'in teorilerini anlayamayan bir öğrenci budaladır ve bu cümleleri bize tekrarlatıyor. Euclid'in teorilerini anlamayan bir öğrenci budaladır. Hepimiz budala sözcüğünün anlamını çok iyi biliyoruz çünkü bütün öğretmenler bize sürekli budala olduğumuzu söylüyorlar. Öklid elini kaldırıp teori ve Öklid ne demek efendim diye soruyor. Noktanın Öklid'i fena halde döveceğini sanıyoruz çünkü bütün öğretmenler soru soran öğrencileri dövüyor. Nokta ise Öklid'e gülümseyerek bakıyor. Şu işe bak, iki soru birden soran bir çocuk var burada. Senin adın ne bakayım oğlum? Brandon Quigley efendim.
Ayrım sonu.